Efesliler Mektubu'ndan Vaaz Serisi. Gökteki Yerlerde. İkinci Vaaz. Göklerde Oturan Mesih.
Bugün gene Efesliler Mektubu'ndan okumak istiyorum. Efesliler 1 ayet 20 bizim tekstimiz olacak. Ve geçen hafta da söylediğimiz gibi Pavlus Efesliler Mektubu'nda bizim gözlerimizi yukarıya çeviriyor. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, yardımım nereden gelir diye yazıyor mezmurlarda. Ve aynı biçimde Pavlus bize gösteriyor ki bizim yardımımız göktendir. 5 defa Pavlus gösteriyor ki göklerde bizim için neler hazırlanmıştır. Ve bugün bakmak istiyoruz göklerde oturan Mesih konusuna. Okuyorum Efesliler bölüm 1 ayet 20. Ve o kuvvet Mesih'te belli oldu. Ne zaman onu ölülerden diriltirdi ve ne zaman onu göklerde kendi sağında oturttu. Evet, eskiden yeni imanlıyken ben hep isterdim Mesih yeryüzünde herhangi bir yerde bulunsun. Dedim ki, keşke o daha dursa, bineceğim uçağa, gideceğim İsrail'e ve onu göreceğim kendi gözlerimle. Herhangi bir derdim olsa ona danışacaktım. Diyecektim, bak bu durumda ne yapayım? Sen bana yardım et. Ve sanıyorum birçok imanlı böyle düşünüyor. Keşke İsa Mesih bugün yeryüzünde olsa aramızda. Ya da bazen düşünüyorum, keşke onun bir mucizesini görmüş olsam. O zaman imanım daha sağlam olacak. Ama İsa ne dedi? Sen gördüğün için mi iman ediyorsun? Ne mutlu görmeyip de iman edenleri. Ve aynı biçimde Rab İsa dedi ki, siz şimdi üzülüyorsunuz. Açan size dedim hani babamın yanında dönüyorum, göke dönüyorum. Hani sanki aranızda bulunmayacağım size kötü geliyor. Ama İsa dedi ki öyle değil. Siz üzüleceğinize sevinin. Yani sevinin ki ben babamın yanına gidiyorum. Bu sizin faydanız içindir. Bu sizin iyiliğiniz içindir. Ve şimdi biz bugün buna bakmak istiyoruz. Sanki biz bakıyoruz İsa göke alındı iş oraya kadar. Ve biz düşünemiyoruz ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra şimdiki durum nasıldır? İsa Mesih'in durumu bugün bakmak istiyoruz o konuya. İsa Mesih'in şimdiki durumunu anlamak için İncil'de değişik sözler kullanılıyor. Ve bu sözlere dikkat etmek lazım. Ama bu sözler istiyorlar bize birer ruhsal ders versinler. Dikkat etmedik mi biz onu bukvalno aldık mı kafamız karışıyor ve yanlış anlaşılıyor bu sözler. Allah ruhtur ve onun sağı ve solu önü arkası öyle bir şey onda yoktur. Aslında Allah ruhtur ve onun böyle geometrisi yoktur. Yani onun geografyası yoktur. Ama gene de bazı böyle sözler kullanılıyor. Ve İsa nerededir diye sorulduğu zaman en birinci ona bakmak istiyoruz. Birincisi, bazı ayetlerde diyor ki İsa Allah'ın sağındadır. Rabbin sağındadır. Demek ki o Rabbin solunda duruyor. Değil mi? Benim sağımda bir kişi varsa demek ben onun sol tarafında duruyorum. Rab onun sağındadır. Mesela Apostolların İşleri 2:25 orada Petrus vaaz ediyor ve İsa'nın durumunu anlatmak için şöyle diyor. Çünkü Davut ondan için şöyle diyor. Ben Rabbi her daim karşımda gördüm. Çünkü o benim sağ tarafımdadır. Öyle ki ben sarsılmayayım. Bir kişi senin sağ tarafında durması ne anlattırıyor? Ne istiyor söylesin? Bu söz askerlikten geliyor. Değil mi? Ve herkes biliyor ki askerlikte senin yanındaki arkadaşlar seni koruyor. Eskiden askerler sıralardan savaşırdılar. Tamam mı? Bir cephe. Bir sıra askerler yan yana birlikte ilerlerdiler ya da geri çekilirdiler. Bu sıra düşüncesinden geliyor. Senin sağ tarafında kişi senin en önemli tarafındadır. O senin hayatını koruyor. Tamam mı? Ve sen onun sol tarafında duruyorsun. Sen onu koruyorsun. Askerlerin çoğu kılıcı sağ elini tuttuğu için senin sağ tarafını koruyan asker lazım çok hızlı olsun. Oraya sadece en güvendiğin arkadaşını koyuyorsun. Tamam benim sağ tarafımda duran bir kişi ona en çok güveniyorum. Ki benim işimi bitirsin, beni korusun. Ve bu sözler, ben Rabbi her daim karşımda görürüm çünkü o benim sağ tarafımdadır. Tamam mı? Bu en başta Davut söyledi. Davut'un mezmurundan bu alınmıştır. Ve bu söz, yani konuşulduğu zaman Davut diyor ki, Rab benim sağ tarafımdadır İstiyor söylesin, ne vakit düşmanlarım bana saldırıyor, o beni koruyor. Rab benim sağ tarafımda, demek ki Rab beni koruyor. Rab yani benim işimi bitiriyor. Evet, ama bu sözlerin asıl gerçekleşmesi İsa Mesih'te oldu. O haça gelirken o bilirdi ki Rab baba onun sağındadır. Ve Rab benim sağımdadır derken istiyor söylesin ki ben şimdi ölüm derecesine geldim. Ben şimdi ölüyorum ama güvenim var. Rab benim sağ tarafımdır. O beni destekleyecek, o beni koruyacak, o beni yeniden hayata kavuşturacak. Ölümün içinde bile o beni bırakmayacak. Demek ki derken şimdi İsa babasının sağındadır. İstiyor söylesin ki Rab onu kullanacak. En çok Rab ona güvendi. Aslında sen askere güveniyorsun, senin işini bitirsin. Allah İsa'ya en çok güveniyor, onun işini bitirsin. En yüksek pozisyona o getirdi. İkinci bir söz var. Bir sadece sağındadır. O Rab'in sağında duruyor, ayakta duruyor. Tamam mı? İkinci bir söz budur. İsa şu anda Allah'ın sağında diyor, ayakta duruyor. Nasıl? Neyin üzerinde duruyor? Gene anlatmak istiyorum bu tabii ki. Böyle bukvalı bir anlam değil. Bu da sembolik bir anlam var. Gene Apostolların İşleri 7. bölümden okuyoruz. 55-56 şöyle diyor. O anlattırıyor Stefanus'un ölümü. Ne vakit İsa Mesih için birinci şehit oldu. Bir sefte bir kişi Rab için öldürüldü. Hatırlıyor musunuz bu olasılığı öldü? Bir kişi ölüm derecesine gelirken artık maytaplar bitiyor. Bir kişi acaba bu derece geldi mi? Kendini belli ediyor. Neye inandığı belli oluyor. Çünkü hiç kimse bir yalanla ölmek istemiyor. Çünkü son durumun o da belli oluyor. Ve bu Stefanus'un son sözleri bizim için çok önemli. Ama o diyor, Stefanus kutsal ruhla doldu. Gözlerini göke dikip Allah'ın şanlılığını gördü. Ve gördü İsa nasıl Allah sağ tarafında durdu. Ve dedi ki, bakın ben görüyorum nasıl gök açık duruyor ve insanoğlu nasıl Allah'ın sağ tarafında duruyor. Stefanus görüyor, İsa değil artık Allah'ın sağında otursun ama Allah'ın sağ tarafında dursun ayakta. Bu söz gene başka bir senadan geliyor. Değil askerlikten ama kralın sarayından geliyor. Bir kralı düşün, hani böyle çok büyük bir, güçlü bir kral, bir imparator, tamam mı? Onun sağında duran bir kişiyi, her zaman onun yanında duran bir kişi, biz ona vezir diyoruz. Kral her nereye gelirse, ona ne gibi misafirler gelirse, hep bu adam onun sağında duruyor ve krala akıl veriyor. Bütün devletin işleri bir kişinin aklına kalmasın ve bu vezir kraldan sonra ikinci güçtür. Ve daha doğrusu politikayı o daha fazla kontrol ediyor. Evet, birincisi bu. Kralın veziri, akıl danecisi. Ve madem İsa babasının, Allah'ın sağında duruyor ayakta, istiyor söylesin, Allah artık İsa'nın elinden bütün dünyayı hükmedecek, bütün dünyayı yönetecek. Ve ikinci bir durum, başka bir grup insan vardı, onlar da hep ayakta dururdular. Bu sefer bakıyoruz İsrail halkının tapınağına, Allah evine. Ve oradaki baş görevli, yani baş kahin, o da hiç oturmazdı. O da hep lazımdı ayakta dursun. Ve o da sanki bir anlamda Allah'ın sağında dururdu, bu sandığın yanında dururdu. Kahinler hiç oturmaz, hep ayakta dururdu. Ve ikinci anlam budur. İsa şimdi babasının yanında bizim için baş kahin oldu. Baş görevli oldu. Evet ve şimdi Stefanus ilk bir imanlı olarak ölüyor. Ve Stefanus kendi ölümünü bir kurban gibi kabul ediyor. Nasıl bir kişi bir kurban getiriyor? Aynı biçimde o dedi ki ben şimdi Rab için kurban oluyorum. Ve İsa ayakta duruyor babasının yanında. Sanki o baş kahin oluyor. Sanki bir baş görevli Stefanus'un kurbanını kabul etsin. Evet. Üçüncü bir anlam. Üçüncü bir söz. Diyor ki İsa dakikada diyor kral iskemlesinin ortasında duruyor. Görüyorsunuz mu? Eğer gene geometriye düşünürsek olmuyor. Sağında, solunda, ortasında sanki bu sözler ters düşüyor birbirlerine. Ama hepsinin birer ruhsal anlamı var ve bu ruhsal anlam önemlidir. Üçüncü demek ki İsa şimdi nerede? Kral iskemlesinin ortasında. Ve buna bakıyoruz açıklama kitabında. İki defa orada bunu söylüyor. Açıklama 5-6 diyor ki, ben de baktım ve işte kral iskemlesinin ve dört mağlunun ortasında bir kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibiydi. ve anlattırıyor ki tabii ki bu kuzu İsa Mesih için konuşuyor. Ve gene açıklama 7-17. Çünkü kral iskemlesinde ortasında olan kuzu onlara çobanlık yapacak. Biz bunu pek anlamıyoruz değil mi? Bir iskemle düşündük mi o da sanki bir kişilik yer var. İkinci, üçüncü kişi için sanki yer yok. Ama eski padişahların kral iskemleleri bambaşkaydı. Divan gibiydi. Çok büyük divanı gibi. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda kendim gördüm yani Osmanlı padişahların kral iskemleleri nasılydı? Şimdi bir kişilik böyle iskemle. O da geniş, aşağı yukarı 2 metre kere 2 metre geniş bir şey. Bir tane taht var ve getirdiler onu İran'dan. Üzerinde 12 bin tane inci, yani sedef boncukları vardı. Çok pahalı bir şey. Ve o da gene aynı, 2'nin 2 metre. 3 kişi orada rahat rahat oturabilir. O kadar büyük bir yer. Ve o fikir oradan geliyor. İsa diyor, kuzu olarak kral iskemlesinin ortasındadır. Çok büyük bir kontrast var burada. Hem diyor ki kuzu, hem diyor ki kuzu onlara çobanlık yapacak. Büyük bir kontrast. Evet, insanlar tarafından atılan kişi artık en güçlü yerdedir. İsa'yı hor gördüler, İsa'yı attılar, öldürdüler bile. Ama o şimdi kral iskemlesinin ortasında, en büyük kuvvetli yerinde. Ve son olarak başka bir ayetlerde, birçok ayetlerde gösteriyor ki İsa Rabbin sağında oturuyor. Rabbin sağında oturuyor. Ve o da artık kral sarayından bir üstlenen. Kral kendi gücünü ve kendi krallığını başkasıyla paylaşıyor. İstiyor söylesin, İsa şimdi öyle bir yerde Allah kendi vlastını, kendi gücünü onunla paylaşıyor. Onsuz bir şey yapmıyor. Allah yeryüzünde herhangi bir şey yaparken önce İsa'ya danışıyor ve onun eliyle her şeyi yapıyor. Şimdi istiyorum soralım kendi kendimizi. Madem İsa bu kadar yüksek bir pozisyonda, bu bizim için ne demek oluyor? Gözlerimizi ona dikelim. Değil mi yeryüzünde hep var bir şey sanki bizim gözlerimizi aşağı çekiyor. Hep var bir şey hani kahrolanıyoruz. Hep var bir şey sıkılıyoruz. Hep var bir durum hani ona heyecanlanıyoruz. Yani nasıl olacak diye hep böyle bir çıkmaza giriyoruz. O durumda ne yapacağım? Olabilir sağa sola kopuşup ay oradan buradan yardım arasan ya da en birinci gözlerini yukarıya kaldır. Her ne yaparsan en birinci biz onu öğrenelim. Onun için uğraşıyoruz İsa nerededir diye anlayalım daha fazla. Bir böyle sadece teoretik bir ders olsun. Ama madem İsa öyle bir pozisyonda ondan yardım bekleyebilirsin. Bakın bugünlerde insanlar yardım bulmak için kimi danışıyorlar? Güçsüz ruhlara, peygamberlerin mezarlarına gidiyorlar. Svetilerin anısına mum dikiyorlar. Öyle kişilerden umut ve yardım ve güç bekliyorlar. Tabii ki ondan bir şey gelmez. Ama biz bu İsa'ya döndük mü oradan bize güç ve yardım gelebilir. Birincisi, bu ne demek oluyor? Madem İsa öyle bir durumda şimdi, o gösteriyor ki o zafer yenmiştir. Yengi o kazanmıştır. İsa'ya kocaman bir görev verildi. Öyle zor bir şey ki yapılması sanki mümkün değil. Neydi biliyor musunuz? Niçin İsa yeryüzüne geldi? 1. Yuhanna 3.8 diyor ki, Allah'ın oğlu onun için ortaya çıktı ki şeytanın işlerini bozsun diye. Kim bunu yapabilir? Kim buna öyle bir güç var? Şeytanın işini bozsun diye. Şeytan için bu dünyanın Allah'ı deniliyor. Bu dünyanın efendisi deniliyor. İnsanlar onun elinde, insanlar o kadar güçlü bu eliyle kavruyor. Sanki insan şeytandan kurtulamıyor. Onun pançasından çıkamıyor. İsa geldi diyor. Bu işi bozma, onun gücünü kırma. Yuhanna 16:33 İsa diyor ki, bu dünyada sıkıntılarınız var. Krize konuşuyoruz değil mi? Herkes sıkılıyor krize için. Sanmayın krize şimdi bu senelerde başladı. İsa zamanında bile öğrenciler dedi ki, bu dünyada sıkıntılarınız var ama kurajlı olun. Ben dünyayı, ne diyor? Yendim. Ben dünyayı yendim. Demek İsa'nın işi bitmiştir. O artık zaferli bir pozisyonda. O yendi. Dayandı. Güçlerin üstünden geldi ve yendi. Bu dünyada sıkıntılarınız var ama kurajlı olun. Ben dünyayı yendim. Onun için şimdi göktedir. Eğer yeryüzünde olsa onu gösteremiyor. Gösteremeyecek. Evet. Ve İsa sana da başka kuraj veriyor. Açıklama kitabında 3.21 diyor ki, kim yenerse ona vereceğim, benimle birlikte kral iskemlime otursun, yer var orada. Aynı nasıl ben de yendim ve babamla birlikte onun kral iskemlesine oturdum. Madem o orada duruyor, diyor ki ben sana da yer vereceğim. Sen de yendin mi bu duruma geleceğim. Sen uğraşıyor musun? Sen uğraşıyor musun? Mahallede hayatımız sanki hep aynı gidiyor. Kafamızda savaş diye bir şey yok, uğraşmak diye bir şey yok, değil mi? Hani herhangi bir deneme gelsin, hemen hazırız düşmeye. Sıkalım kendimizi, öyle bir şey yok. Kızanlarımıza öğretmiyoruz, kendilerini sıksınlar, vazgeçsinler. Yani hemen istedikleri olmasın, öyle bir anlayış yok bizim aramızda. Madem kızan istiyor, dakikada verilsin. Şeker olsun, sakız olsun, para olsun, dakikada ona vereceksin, değil mi? Ve o yüzden biz de öyle büyüdüğümüz için hazır değiliz uğraşmaya. Hazır değiliz dişlerimizi sıkmaya. Hazır değiliz savaşmaya. Onun için imanlılar bizim mahallede o kadar zorluk görüyorlar. Çünkü küçükten beri şımarık büyüdük. Her bir şey dakikada veriliyor. Ve olmadı mı vazgeçiyoruz. İmanlı hayatımızda bu var. Rab ise ne diyor? Kim yenerse ona vereceğim, benimle birlikte kral iskemlemde otursun. Tamam mı? Bir kişi kendine hedef koymuş, ben okuyacağım. Mahallede nasıl bir reaksiyon görecek bu kişi? Okumak kolay değil. 4 sene ve 6 sene mi ne okuyacaksın, dişlerini sıkacaksın, ne olursa olsun. Çok zor bir tema, değil mi? Mahallede bir kişi böyle karar verdi mi ne? Sen de kimsin? Hani papaz mı olacaksın şimdi? Ya da bir kişi diyecek, ben uğraşacağım. Tamam, bu tema, hangi bir temada bir değişiklik yapma. Hemen kişiliğe karşı geliyor. Bak şimdi be, sen mi değiştireceksin Bulgarayı? Öyle değil mi? Ne oluyor bu da? Rab İsa kuraj veriyor bize. Kim yenerse, nasıl ben yendim, ona şimdiki durumumu paylaşacağım onunla. Tamam, imanlı hayat kolay değil. İmanlı hayat bir savaştır. Sanma ki İsa'ya da kolay geldi. O da uğraştı, yendi. Ve şimdi kendi zaferini bizimle paylaşmaya hazırdır. Madem İsa göktedir, şimdi birinci istedik o zaferlidir, muzaferdir. Tamam mı? Pobediteldir. İkincisi o kraldır. Krallığını aldık. Eski antlaşmadan İncil'e geçen en çok bir ayet var. Mezmur 110 ayet 1. Ve Petrus gene bunu kendi vaazında tekrarlıyor. Pentekost gününde. Diyor ki, Rab Rabbime dedi, senin düşmanlarını ayaklarına bir basamak yapacağım. O zamana kadar sen benim sağımda otur. Yani ben seni kral yaptım, sağımda otur. Benimle birlikte sen kralsın. Ve düşmanlarını diyor, teker teker yeneceğim. Ayaklarına bir basamak yapacağım. Bu Mezmur 110. Ama İncil'de en çok kullanılan eski antlaşma ayeti odur. Rab Rabbime dedi. Bunu Davut söylüyor. Rab Rabbime dedi. Çok zor bir söz. Birinci Rab Allah demektir. Evet. Ama ikinci Rab kimdir? Rab Rabbime dedi. Kim kimi konuşuyor? Birinci Rab evet Allah'tır. İkinci Rabbime o kim? O Mesih için konuşuyor. Daha Mesih yoktu ama Davut onu önceden gördü. Evet yazar Davut kime Rabbim diyor? Mesih yani. O birinci Rab olamaz. O Mesih'tir. Evet. Düşmanlarını diyor ayaklarını bir basamak yapacağım. Şu anda İsa bu prosesin içinde. Şu anda İsa düşmanlarını yeniyor tek tek. Şu anda o dünyanın hükümdarı oluyor. Bütün dünya ona iman etmeyecek ama bütün dünya onun kim olduğunu görecek. Herkes belki yürekten iman etmeyecek ama herkes anlayacak. Açan İsa kraldır. Madem ikinci şimdi gördük ki İsa kraldır. O vakit sen o kralı nasıl düşünüyorsun? Kral demek, bu da bir efendi var, bir patron var, bir naçalnik var. Bir naçalnik sana bir şey buyursun, biliyorsun ne yapacaksın. Tamam mı? Bahane geçmiyor. Ama böyle, ama şöyle, kabul etmeyecek. Ya bir kralın karşısında olasan, bir naçalnik. O vakit hepten daha fazla düşüneceksin, ona hizmet etme. O zaman daha fazla düşüneceksin, nasıl onu memnun edeceksin? Açan o kraldır. İsa kral olduğuna göre biz de bunu ciddiye alalım. Bu krallık başkadır. Dünyadadır ama dünyadan değildir. Ve bu sanki imanlığı iki tarafa dağıtıyor. Biz bu dünyadayız ama bu dünyadan değiliz. Mesih'in krallığı bu. Üçüncü olarak İsa bir yani yenge kazanmış olsun. İsa sadece bir kral olsun. Üçüncüsü olarak görüyoruz İsa göktedir. Babasının yanında bir aracı gibi. Bir aracı gibi. Eyüp hatırlıyorsunuz. Herkes Eyüp'ün hikayesini anlar hatırlıyor. Eyüp o kadar zorluk durumuna düştü ki kenarı yok. Onu en çok ezen neydi? Değil sadece bütün mallarını kaybetti. Kızanları öldü. Tamamen. Değil sadece hastalık kazandı. Değil sadece gece gündüz uykusuz kalıyor. Hani değil mi? Kendi işte böyle çömlek parçalarla derisini kazardı. Sadece bu değil. Daha fena insanlar onu hor görürdü. Tamam, ona daha bet geldi ama en fenası neydi? İnsanlar şöyle konuşurdular. Bak madem şimdi Allah seni o kadar şamarladı, demek ki sende gizli günah var. Kabul et. Ama Eyüp biliyordu ki bende yoktu gizli günah. Ve bu onu deli etti. En çok onun zoruna giden buydu. Öbür şeyler de fena ama bu en fenasıydı. Allah bana düşman oldu. Ben insanların önünde kendimi haklı çıkaramıyorum. Onlar görüyor benim şimdiki durumu. Ve diyorlar ki hani sen suçlusun. Bu beni bitiriyor. Açan ben suçlu değilim. Ondan sonra Eyüp iki defa tamamı şöyle bir yalvarış yapıyor Allah'a. 9. bölüm 33 ve 23 ayet 3. Şöyle diyor. Keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa. Burada Eyüp ve çok uzakta Allah. Ve sanki onlar düşman, sanki onlar davalı birbirlerine karşı. Ve Eyüp dedi ki keşke öyle bir kişi çıksın meydana, bizim aramızda bir köprü olsun. Bizim aramızda yani bir uslandırıcı gibi kendi elini benim üzerine bir de senin üzerine koysun. Hani böyle bir aracı olsun. Keşke öyle bir kişi olsa. Tamam. Ve gene diyor ki keşke onu nerede bulacağımı bilseydim, tahtına varabilseydim. Eyüp arardı bir kişi, onu haklı çıkarsın. Eyüp arardı öyle bir kişi, bir aracı olsun. Bu Eyüp için en büyük ihtiyacıydı. Tamam mı? Eyüp'ün duası cevaplandı. İsa Mesih şu anda bizim için aynısını yapıyor. O ne kadar gökte olursa da bizim için aracılık yapıyor. Bizim için bir köprü vazifesi görüyor. Ve bizimle Allah'ın ortasını barıştırıyor, bağlattırıyor. Eyüp İsa'dan çok önce yaşadı. Henüz karanlık zamanında daha çok şey ona belli, insanlara belli edilmedi. Allah ona sanki daha bir karanlık bir varlık idi. Ama şimdi biliyoruz bizim içeride adamımız var. Öyle diyorlar ya, içeride adamımız var. Bizim işimizi görecektir. Aynı biçimde şimdi İsa aracıdır. Kim gerçekten Allah'ı ararsa, o bir yol bulacak, o bir yol arayacak. Nasıl ona ulaşacağım diye. İsa o yoldur. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü yerde, madem İsa şimdi babasının yanındadır, dördüncü çok büyük bir rezultat, İsa bahşişleri verendir. İsa vergileri verendir. Ne zaman Pentekost günü oldu? Bazı kişiler uzaktan gördüler, nasıl kişiler dillerde konuştu. Ve dediler ki, ah bunlar hepsi sarhoş. Bunlar kudurmuş. Sabah sabah onlar sarhoş. Petrus diyor ki, hayır olamaz zaten meyhaneler daha kapalı. Olamaz sarhoş olsunlar. Ama diyor, sizin gördüğünüz bu mucize Allah tarafından verilmiş bir vergi. Söyle diyor Petrus yani Apostolların İşleri 2.33'te diyor ki o İsa Allah'ın sağ eline kadar yükseltirildi ve babadan söz verilen kutsal ruhu aldı. Onun için o gördüğünüz ve işittiğiniz bu şeyi döktü. İsa babasının yanında olduğu için kutsal ruhu insanlara veriyor bir hediye olarak. Bir bahşiş olarak. Ne kadar büyük bir şey. Biz o kadar banalı düşünüyoruz onun derinliğini. Sanki keşke anlayabilsek. Allah kendi ruhunu seninle paylaşıyor. Sana vermek istiyor. O da mümkün oldu. Açan İsa onun sağındadır. Çünkü İsa dedi ki, benim gelmem sizin için faydalıdır. Çünkü ben gitmezsem, tesellici kutsal ruh size gelemez. Evet. Ve sadece bu değil. Bu kutsal ruh imanlılara daha da fazlasını veriyor. Efesliler 4. bölüm, tamam, ayet 7. Şöyle diyor. Ama Mesih, her birimize merhametinden verip derece derece vergiler dağıttırdı. Onun için şöyle deniliyor. Ne vakit yukarıya çıktı, mahpusluğa, mahpusa attı ve insanlara bahşişler dağıttırdı. İsa'nın yukarı yükselmesi imanlılara fırsat veriyor, ruhsal vergiler alsın. Evet, Rab her bir imanlıya bu söz verdi. Her bir imanlıya bir bahşiş verdi. Ne zaman açacaksın o kutuyu? Bu bahşiş kutusunu ne zaman açacaksın? Ne zaman kullanacaksın o bahşişi? Bu vergiyi ne zaman yani hizmet için kullanacaksın? Rab her bir imanlıya fırsat verdi, hizmet et. Birisi dua ile, birisi kuraj vermekle, başkalarına hani ziyaret etsin. Her bir değişik metotlarla Rab bizi fırsat veriyor, birbirimize hizmet edelim. Bir bir mecburiyet gibi, tamam mı? Bir kişi, bekleme bir kişi sana gelsin, buyursun, yap, kalk, git, yap bunu. Hayır. Sende bir vergi var mı? Bunu kullanacaksın, öyle değil mi? Sende bir ses var mı? Sende güzel şarkı söylemek vergisi var mı? O zaman ne yapacaksın? Bekleyeceğin bir kişi gelsin sana buyruk versin. Hayır. Yıkanırken, işlerken, her bir yerde araba ederken başlayacağım kendiliğinden değil mi? Şarkı söylemeye. Çünkü sende bu vergi var. Bu vergiyi kullanacağım. Madem Rab diyor ki her bir imanlıya bir vergi verdim. Bul onu nedir ve kullan. Bekleme bir kişi gelsin desin. Nah kalk şimdi git yap bunu. Evet. Beşinci yerde Rab İsa dedi ki ben gidiyorum sizi bir yer hazırlama. Yuhanna 14 ayet 2. Benim babamın evinde çok odalar var. Öyle olmasaydı onu size bildireceydim. Ben gidiyorum size bir yer hazırlayayım. Nasıl bu şey? Nasıl İsa bizi bir yer hazırlayacak? Ne lazım? Hani mazilka mı lazım? Tapet mi lazım? Mebel mi lazım? Nasıl bir yer? Değil mi? Bazen diyoruz ha bir odayı sıkayım. Ondan sonra oturacağım. Bir yer hazırlamak sanki böyle bir şey aklımıza geliyor. Sanki en önemli süreç bitti ama daha oturmak için hazır değil. Lazım bir takım şeyler eklensin. Bu ne olabilir ki? Evet. İsa'nın kurtuluşu daha hemen hazır idi. Ama o sanki benzedi kaba inşaata, sadece tuğla ve beton. Öyle evlerde yatabilirsin ama rahat değil. Daha büyük bir eksiklik var. Ve İsa'nın verdiği kurtuluş lazım da genişlensin, derinleşsin. Öyle ki onun kıymetini bilelim. İsa bu sözleri söylerken orada birkaç öğrenci var idi. Fazla değil. Ama şimdi bugün bak İsa dedi ki bütün halklardan, bütün dillerden, bütün cinslerden istiyorum öyle bir yer olsun. İsa'nın dediğini hani böyle anlamalıyız. Sizi bir yer hazırlayacağım. Bütün dünyadan. İsa Mesih'in haçını tahtadan böyle haç alıp dünyanın iki polyosuna diktiler. Severin polyos ve yücün polyosta şimdi bir haç var. Tabii ki biz haça tapmıyoruz. Öyle bir anlamda değil. Ama onlar birer simboldür. Tamam mı? En yüzüne tarafından, en sevenle tarafına kadar İsa Mesih'in haberi yayıldı. 20 Yuli 1969 senesinde Amerikan kosmonot, astronot Buzz Aldrin sefte dünyadan insanlar gidiyor Ay'a ve Ay'a ayak basıyorlar. O da aldı şarap ve ekmek ve o da Rabbin sofrasını kurtardı. Ay'da. İşte biliyor musunuz? Astronotlar Ay'ın üzerinde bunu yaptılar. Evet. Tabii ki diyeceğiniz bu anlamsız bir simbol ama gene de bir şey gösteriyor. Dünyanın her bir tarafında İsa Mesih'in haberi yayıldı ve şimdi kişiler kurtuluyor dünyanın her bir tarafından ve İsa dedi ki ben öyle bir yer hazırlayacağım size. Evet ve son olarak görüyoruz İsa bizim öncümüzdür. Bizim önümüzden gidendir. İbraniler 6, 18-20 okuyorum. Biz zaten ona sığındık. Önümüzü koyulan umuda sık tutunalım diye. Bu umut bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Sağlam ve sarsılmaz, perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Bizim önümüzden koşan İsa da Melkizedek'in sırasından bir baş görevli kılındı ve oraya girdi. Biraz bunu düşünelim. Bu da ne konuşuluyor? Diyor ki bir geminin demiri var. Çapa diyoruz değil mi? Böyle bir şey ne iş bitiriyor? Bu kocaman demir bir ipin ucunda tamam mı? Ne iş bitiriyor? Bir fırtına oldu mu? Hızlı rüzgarlar, hızlı dalgalar oldu mu? Gemiciler bunu atıyorlar, gemi sarsalanmasın. Sağlam bir yerde dursun diye ve batmasın. Ve şimdi burada apostol bizim hayatımızı yani öyle bir şeye benziyor. Bizim hayatımızda da çok dalgalar var. Çok böyle kabaran deniz var. Ve dikkat etmezsek batıyoruz. Dikkat etmezsek bitiyoruz. Tamam mı? Bizi bir çapa lazım. Bize öyle bir gemi demiri lazım. Tamam mı? Hayatımız sağlam olsun. İsa o demirdir. Ne diyor burada? Bu umut bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Ve Allah diyor, perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Bakın, sanki bir kişi attı bunu çok uzaklara, perdenin içine ne istiyor söylesin. Tabii ki bu konuşuyor tapınak için. Bu konuşuyor Allah evi için. Orada bir perde var idi. Ve perdenin arka tarafı, iç tarafı, hiç kimse oraya girilmezdi. O Allah'ın yeriydi. Tamam mı? Ve diyor ki, hani İsa Mesih oraya atıldı. Yani yükseldi babasının yanına. Ve şimdi o oradayken bizi bu demir görevini yapıyor. Biz ona bağlandık mı? Bu ipten vazgeçmedik mi? Sarıldık mı ona? Ne kadar da rüzgar gelsin, ne kadar da dalgalar gelsin bizim hayatımıza, ne kadar da zorluklar gelsin. Bu umut sağlamdır. İsa bizim öncümüzdür. Önden giden. Nasıl Yahya İsa'nın önünden gitti? Nasıl Yahya İsa'nın vazifesini hazırladı? Ve İsa arkasından sanki daha büyük bir kolaylıkla gitti. Nasıl dedi Yahya? Her bir tepe alçalmalı. Her bir dere doldurulmalı. Düz bir yol yap. Geniş düz bir yol yap. Çünkü benim arkadan gelen kişi bu düz yol üzerinde gitsin. Hazır bir halk bulsun. Aynı biçimde İsa bizim için aynı görev yapıyor. O her bir tepe indiriyor. Her bir dereye dolduruyor. Bizim yolumuz kolay olsun. Bizim yolumuz düz olsun diye oraya gidelim daha fazla kolaylıkla. Ve diyor ki İbraniler 12:2 gözlerimizi ona dikelim. Bir araba ederken görüyorsun çok duman basmış. Çok sis, mıgla var. Ve şaşırıyorsun değil mi? Bazen 5 metre göremiyorsun arabanın önünde. Yani 10 metre zor görüyorsun. Ve çok korkunç bir durum. Dikkat etmezsen yoldan düşeceksin. Başka arabalara çarpacaksın. Nasıl? Yolunu bile bulamıyorsun. O kadar kara, sis var. Ama lazım gidersin şimdi. Duramazsın. Ve ne yapacaksın? Birden biri bakıyorsun önden kocaman bir tır. Ve arkada çok büyük farlar var. Bu farları gördüğün zaman ah ben onu takip edeceğim. Çünkü kimse bu tırla anlaşmayacak. O benim önümü güzel bir yol açacak değil mi? Aynı biçimde İsa bizim öncümüzdür. O babasının yanına gitti. Bize öncülük yapıyor. Vakit geldi biz gözlerimizi ona dikelim. Onun farlarına, onun ışığına. Hani gözlerimizi diktik mi ve ayrılmadık mı? Biz bu yeryüzünde onunla birlikte oraya varacağız. Ben bunu istiyorum. Vakit geldi. Bu sıkıntılar içinde gözlerimizi ona dikelim. Rab sizinle olsun.